Farkında olsak da olmasak da hayatta gerçekten neye öncelik veriyorsak, bizim için esas önemli olan neyse, yarattığımız sonuçları işte o öncelikler şekillendiriyor. Yaptığımız ve yapmadığımız her şeyin arka planında bir duygu, her duygunun gerisinde ise bir düşünce var. Hayat hikayemizi istediğimiz yönde değiştirebilmek için öncelikle düşüncelerimizi keşfetmeliyiz. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat, felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Çoğumuz duygularımız hakkında önemli bir yanılgı taşıyoruz. Yanılgı şu: bir şey hissettiğimiz zaman o duyguyu hayatımızda olan şeyler yüzünden hissettiğimizi düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz koşullar, durumlar, başkalarının bize yönelik davranışları, başkalarının bize söyledikleri, hatta geçmişimiz, geçmişte olanlar. Ne hissediyorsak bunlar yüzünden hissettiğimizi sanıyoruz. Mesela bir arkadaşınız size, "Farkında mısın? Çok kilo aldın. Bence diyete başla." derse ve bu sözleri duyduğunuzda kendinizi kötü hissediyorsanız, muhtemelen hissettiğiniz o kötü duygunun arkadaşınızın size söylediği sözlerden kaynaklandığını düşüneceksiniz. Size bunları söyledi ve sözleriyle size kendinizi kötü hissettirdi. Muhtemelen diyorum, çünkü çoğumuz duygularımızın bizim dışımızdaki etkenlerin sonucu olduğuna inanmaya yatkınız. Arkadaşımız bir takım sözler sarf etti. "Farkında mısın? Çok kilo aldın. Bence diyete başla." Bu sözleri işittik ve bir duygu hissettik. İşte yanılgı dediğim bu. Ne hissediyorsak o sözler yüzünden hissettiğimizi zannetmek. Oysa başka bir gerçek var. Ne hissedersek hissedelim, o duyguyu yaratan bir başkasının bize söyledikleri değil. Duyguyu yaratan bizim o sözler hakkında ne düşündüğümüz, nasıl yorumladığımız. İşittiğimiz sözlere bizim yüklediğimiz anlam, o sözlerden kendimiz için çıkardığımız sonuç. Hiçbir şey kendiliğinden bir duygu oluşturmuyor. Bir şey düşünüyoruz ve o düşünce duyguyu yaratıyor. Bu örnek üzerinden daha yakından bakalım buna. "Çok kilo aldın, bence diyete başla." Bu sözleri farklı şekillerde yorumlayabiliriz. Çok farklı biçimlerde düşünebiliriz bu sözler hakkında. Mesela, "Arkadaşım benim iyiliğimi ister ve galiba haklı" diye düşünüp kilo vermek için motive olabiliriz. Bu sözlerin yarattığı duygu motivasyon olabilir. "Sana ne?" diye düşünebiliriz. "Ne hakla benim vücudumu yargılıyorsun?" Ve bu düşüncenin etkisiyle öfke duyabiliriz. Ya da bu sözlerden şöyle bir anlam çıkarabiliriz: "Herkes çok şişman olduğumu düşünüyor." Ve bu düşüncenin yarattığı duygu utanç olabilir. Ya da bambaşka bir yaklaşım benimseyebiliriz ve duyduğumuz sözlerden kendi hakkımızda, kendi vücudumuz hakkında bir sonuca varmak yerine söyleyen kişiye dair bir anlam bulabiliriz ve diyebiliriz ki mesela, "Onun esas derdi kendi kilosu ve bu yüzden insanları hep kilolarıyla görüyor." Bu şekilde bakıp düşündüğümüzde onun için üzülebiliriz belki. Kısacası olan biten her şey hakkında, bize yönelik her davranış, bize söylenen her söz hakkında seçebileceğimiz birçok düşünce var, birçok seçeneğimiz var. Mesele bu düşüncelerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğu değil. Doğru ve yanlış herkesin kendi bileceği iş. Mesele düşünebileceğimiz birçok şey olduğunu fark etmek. Ne düşünüyorsak, nasıl düşünüyorsak, hissettiğimiz duygu o düşüncenin yarattığı duygu olacak. Bunu fark etmek. Duygularımızı yaratan öncelikle düşüncelerimiz, ama yalnızca duygusal tecrübeleri değil, düşüncelerimiz önemli ölçüde hayat tecrübemizi oluşturuyor. Düşüncelerimiz duyguları yaratıyor, duyguların etkisiyle davranıyoruz Davranışlar, eylemler hayatımızda bir takım sonuçlar meydana getiriyor. Ve o sonuçlar da hayatımızı oluşturuyor. Bugün düşünceler nasıl hayatımızda elde ettiğimiz sonuçları, hayat tecrübemizi meydana getirir, bunu net olarak görmemizi sağlayacak bir modelden bahsetmek istiyorum. Bir düşünce hayatımızda ne tür sonuçlar yaratır? Bunu nasıl basit bir çerçeve içinde gözlemleyebiliriz? Bahsetmek istediğim konu bu. Hem kendimizi anlamak için kullanabileceğimiz bir model bu, hem bir amaca, bir hedefe ulaşmak için nasıl düşünmek, hangi duyguyla hareket etmek bize fayda sağlar? Bunları keşfetmek için kullanabileceğimiz bir model. Ta en başta girişte söylediğim gibi, hayatta nelere öncelik veriyorsak, seçimlerimizi, kararlarımızı, hayatta yarattığımız sonuçları işte o öncelikler şekillendiriyor. Çoğu zaman farkında bile olmuyoruz bunun. Mesela yıllardır kendinizi fiziksel olarak güçsüz ve ağır hissediyorsunuz. Aklınızın bir köşesinde düzenli olarak spor yapmak, bir egzersiz rutini oluşturmak var ama bir türlü gerçekleştiremiyorsunuz bunu. Ya da diyelim para biriktirmek istiyorsunuz ve hesap kitap yaptığınızda görüyorsunuz ki bu mümkün ama nasıl oluyorsa her ayı borçla kapatıyorsunuz. Ya da sigarayı bırakacağım, kesin bırakacağım diye tekrarlayıp duruyorsunuz kendinize ama yıllar yıllar geçiyor ve siz içmeye devam ediyorsunuz. Neden? Spor yapmak, para biriktirmek, sigarayı bırakmak. Acaba esas öncelikleriniz değil mi bunlar? Sizi bu amaçlara erişmekten alıkoyan daha önemli, daha öncelikli başka şeyler mi var? Başka düşünceler mi var? Bu bölümün konusu neyi neden yaptığımızı, hangi duyguyu neden hissettiğimizi, o duyguyla nasıl davrandığımızı anlamak için kullanabileceğimiz bir araç. Bir tür farkındalık oluşturma aracı. Bugün bahsetmek istediğim bu. Çok basit görünecek ama bir bakıma hayatın denklemi bu. Hem psikolojide bilişsel davranışçı terapi büyük ölçüde bu model üzerine kurulu, hem mindfulness denen farkındalık felsefesi özünde bu modelden hareket ediyor. Ben 5 temel unsurla çok basit bir şekilde açıklamaya çalışacağım bu modeli. Öyle ki bunu düşüncelerinizi görmek, kendinizi daha iyi anlamak için kolaylıkla kullanabileceksiniz. Evet, hayatın denklemi demiştim. Bu denklem başlıca 5 unsurdan oluşuyor. Bunlardan ilki koşullar. İçinde bulunduğumuz koşullar, durumlar, dış etkenler, dünyada bizim dışımızda olup biten ve üzerinde kontrolümüz olmayan her şey. Trafik, hava durumu, başkaları, başka insanların söyledikleri, yaptıkları, başımıza gelen bir hastalık, bir kaza. Mesela havaalanındayız, uçak 3 saat rötar yaptı. Rötar bir koşul, bir durum. Bizim dışımızda, bizim kontrolümüz dışında. Geçmiş de öyle. Artık değiştiremeyeceğimiz, etkileyemeyeceğimiz bir gerçeklik geçmiş. Kısacası denklemin ilk unsuru, kontrolümüz dışındaki her şeyi kapsayan koşullar. Burada özellikle bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bir duyguyu, bir davranışı anlamak istiyorsak, durumu mümkün olduğunca kesin ve net bir ifadeyle, gerçekte olduğu haliyle somut bir şekilde tanımlamak çok önemli. Yorum katmadan, hikaye katmadan, duygu katmadan, kısacası durumla o durum hakkındaki düşünceleri keskin bir şekilde ayırt ederek. Daha iyi anlaşılması için birkaç örnek vereyim. Hava yağmurlu bir durum. Hava kötü bir durum değil. O bir yorum, bir düşünce. Mesela 10 kilo aldım bir durum. Somut olarak 10 kilo aldım. Tartıya çıktığımda görüyorum. Çok şişmanladım bir durum değil. O bir düşünce. 10 kilo almış olmayı yorumlayış biçiminiz. Bir başka örnek. Sevgilim doğum günümü unuttu. Kusura bakma unuttum dedi. Bu bir durum, gerçek bir durum. Doğum günümü unuttuğuna göre hiç umrunda değilim. Bir durum değil. Bu bir düşünce. Doğum gününüzü unutmuş olmasına sizin yüklediğiniz anlam. Kafamızın içinde olup biteni görmek ve doğru anlamak için durumlarla düşünceler arasındaki ayrımı fark etmek çok önemli. Gerçekte ne oluyor? Somut gerçekler neler? Gerçekle hikaye arasındaki sınırı görmek için durumları, koşulları net biçimde tanımlamamız gerekiyor. Çünkü çoğumuz çoğu zaman düşüncelerimizin doğruluğuna inanmaya yatkınız. Düşüncelerimizi gerçeğin ispatı saymaya meyilliyiz. Bir şey düşünüyoruz ve gerçek gibi geliyor. Düşündüğümüz şeye inanıyoruz. Oysa kendimizi anlamanın ilk adımı zihnimize belli bir mesafeden sorgulayarak bakmak. Modelin ikinci unsuru bu, düşünceler. İçinde bulunduğumuz, karşı karşıya olduğumuz söz konusu durum hakkındaki düşüncemiz. En basit ifadeyle düşünceler beynimizin dünyayı anlamlandırma ve ona tepki verme biçimi. Bilgiyi işleme biçimi düşünceler. Aklımızdan gelip geçen cümleler, sözcükler, imgelerle duyularımızdan, tecrübelerimizden edindiğimiz bilgiyi bir bilgisayar gibi durmadan işlemden geçiriyor beynimiz. Düşüncelerimizin bir kısmının farkındayız ama hepsinin farkında değiliz. Zihninizi bir buzdağı gibi hayal edin. Farkında olduğumuz düşünceler buzdağının suyun üzerindeki görünen kısmı gibi. Bunlar bizim bilinçli düşüncelerimiz. Aktif olarak onlar hakkında düşünüyoruz ve onlar hakkında konuşabiliyoruz. Bir de suyun altında buzdağının çok daha büyük bir kısmı var ve bilinçli farkındalığımızda olmayan düşünceler bunlar. Bilişsel davranışçı terapi ve farkındalık gibi tekniklerin bir amacı bu düşünceleri ortaya çıkarmak ve gerekirse düzeltmek. Bilinçsizce beliren düşünceleri tekrarlanan, alışkanlık haline gelmiş düşünce kalıplarını bilinçli olarak görmek ve fark etmek amaç bu. Şimdi anlattığım model de bir yanıyla aynı amaca yönelik. Zihnimizin bizden sakladıklarını bulup fark etmek. Birinci unsur durumlar, ikinci unsur düşünceler dedik. Gelelim üçüncüsüne, duygular. Duygular bir boşlukta kendi kendine ortaya çıkan, aniden başımıza gelen esrarengiz şeyler değil. İnsan beyni evrimleşirken bir takım problemleri çözmek üzere ortaya çıkmış duygular. Öfke mesela en ilkel duygularımızdan biri. Sınırlarımızı korumaya yöneltiyor bizi öfke. Neden biliyor musunuz? Hayatta kalmak için, iyiliğimizi güvenceye almak için içinde bulunduğumuz her durumu ne olabilir, bu durumda bana ne olabilir diye anlamaya, öngörmeye uğraşarak yaşıyoruz. Öfke, sınırlarımızın tehdit altında olduğuna işaret edip kendimizi koruyacak şekilde davranmamızı sağlayan bir duygu. Kısacası duygular içinde bulunduğumuz durumla ilgili bize bilgi veriyorlar. Bazı durumlarda dürtülerimizle hareket ediyoruz. Mesela caddenin karşısına geçerken hızla bir arabanın geldiğini fark ediyorsak, anlık bir tepkiyle, dürtüsel bir tepkiyle ve korku belki panik duygusuyla kaldırıma geri çekeriz kendimizi. Bilinçli olarak düşünerek ortaya koyduğumuz bir davranış değildir bu. Duygu vardır, korku, panik gibi bir duygu vardır ama bilinçli bir düşünce yoktur gerisinde. Tüm duygular bilinçli düşünceler tarafından yönlendirilmez. Buna benzer bir başka durum, travma. Bazı durumlarda bedenimiz travmayı hatırlar ve stres tepkisini harekete geçirebilir. Mesela bir trafik kazası geçirdiniz. Çarpışmadan hemen önce radyoda bir şarkı çalıyordu. Olayın üzerinden yıllar geçebilir. Siz evinizde, evinizin güvenli bir köşesinde otururken o şarkı çıkabilir karşınıza ve aniden saniyeler içinde korku duyabilirsiniz. Bedenimiz bilinçsiz hatıralara ve düşüncelere duygusal tepkiler verebiliyor. Duygulardan bahsederken vurgulamak istediğim bir başka şey, duyularla duygular arasındaki farkı ayırt etmek. Duyular, görme, duyma, dokunma, tatma, koku alma gibi duyu organlarımızdan kaynaklanan fiziksel deneyimler. Bir parça çikolata yediğimde çikolatadan aldığım tat duyusal bir tecrübe. Çikolatayı tattığımda mutlu hissetmek duygusal bir tecrübe. Bu ayrımı yapmanın güzel bir başka ifadesi var. Şöyle tanımlayabiliriz. Duygu düşünceyle beyinde başlar ve sonra fiziksel işaretlerle vücudumuza yayılır. Duyu ise vücutta başlar, doğrudan fiziksel işaretler yaratır ve sonra beynimize gider. Bir örnek vereyim. Diyelim 10 saattir ağzınıza lokma koymadınız, açsınız. Tüm fiziksel belirtileriyle açlığı hissediyorsunuz. Açlık vücudunuzda başladı ve yiyecek bir şeyler bul, karnını doyur mesajıyla, düşüncesiyle beyne gitti. Bu birinci durum. İkinci durum şu. Evdesiniz, canınız sıkılıyor. Hissettiğiniz duygu can sıkıntısı. Bu duygunun etkisiyle aç olmamanıza rağmen bir şeyler yeme isteği belirdi. Can sıkıntısından uzaklaşmak için, kendinizi daha iyi hissetmek için tatlı bir şeyler yemenin arzusu belirdi içinizde. Fiziksel olarak tok olmanıza rağmen duygusal bir açlık hissetmeye başladınız. Durum, düşünce, duygu. Duygular içinde bulunduğumuz durumla ilgili bilgi verir demiştim. Ama az önceki can sıkıntısı örneğinde ortaya çıkan açlık duygusu, içinde bulunduğumuz durumla ilgili doğru bir bilginin sonucu değil, değil mi? Gerçekte aç değiliz çünkü. Ama duruma ilişkin bir düşüncemiz var. Evdeyiz, tek başımıza evdeyiz, durum bu. Ve belki şöyle düşünüyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Hayatım çok sıkıcı, çok sıkılıyorum. İçinde bulunduğumuz her durumu nasıl değerlendirdiğimiz, nasıl görüp yorumladığımız büyük ölçüde bizim kontrolümüz altında. Bir durum hakkında ne düşünmeyi seçtiğimiz bize kalmış. Bu yüzden bir durum hakkında ne hissedeceğimizi de önemli ölçüde biz seçiyoruz. Ama bunu başarmak için öncelikle durumu netlikle görüp ne düşündüğümüzü fark etmemiz gerekiyor. Bir şey düşünüyorum ve düşündüğüm şey bir duygu yaratıyor. Sonra o duygunun etkisiyle davranıyorum. Gelelim modeldeki dördüncü unsura, eylemler. Eylemler, davranışlar, yaptıklarımız, hatta yapmadıklarımız, çünkü bazı duygular bir şeyleri yapmaktan alıkoyuyor bizi. Her eylemin gerisinde bir duygu var. Ne yaparsak yapalım, ya bir duyguyu yakalamak için ya da bir duygudan kaçmak için yapıyoruz. Yaptığımız, yapmadığımız her şey, eylemler, eylemsizlikler, hepsi hayatımızda bir takım sonuçlar meydana getiriyor. Beşinci unsur da işte bu, sonuçlar. Özetle durum, düşünce, duygu, eylemler ve sonuçlardan oluşan bir modele sahibiz. Şimdi gelin bu modeli uygulayarak hayatınızdaki bir meseleye odaklanın. Bir pratik yapalım. Ben bu 5 unsurun tamamını net bir şekilde ortaya koyacağım bir örnek üzerinden gideceğim. Bir yandan da modeli oluştururken faydalanabileceğiniz sorular önereceğim size. Benim seçtiğim örnek şu. 2 gün sonra profesyonel bir ortamda 40-50 kişilik bir kalabalığın önünde bir konuşma yapmam gerekiyor. Durum bu. Önce modelin ilk ayağını, yani durumu somut bir şekilde tanımlıyorum, net olarak. Muğlak ifadelerden kaçınarak. Bir sürü insanın önünde demiyorum mesela. 2 gün sonra çok zor bir iş beni bekliyor demiyorum. Çok zor deyip kendi yorumumu eklemiyorum. Kendi hikayemi, yorumumu katmadan, duygu yükleyecek kelimeler eklemeden, mümkün olan en net ve somut biçimde ifade ediyorum durumu. Bunu bir kağıda yazıyorum. Sonra bu durum hakkında ne düşündüğümü görebilmek için başka bir kağıda düşüncelerimi döküyorum. Ortada somut bir durum var, bir konuşma yapacağım. Bu konuda ne düşünüyorum? Amacım bunu görmek. Daha sonra yazdıklarıma bakıyorum ve öne çıkan bir düşünceyi seçiyorum. Hangi düşünceyi? Tekrarlayıp durduğum, dikkatimi çeken bir düşünce olabilir bu. Allah Allah, böyle düşündüğümün farkında değildim dedirten, ilgimi çeken bir düşünce olabilir. Ya da tamamen sezgisel olarak ben bu düşünceye yakından bakacağım diye seçebilirim. Sonuç olarak tek bir düşünce seçiyorum. Birbirine bağlı, farklı düşüncelerden oluşan upuzun bir cümle değil, bir paragraf değil, bir hikaye değil, yalnızca tek bir cümle. Diyelim benim örneğimde beliren ve seçtiğim düşünce şu olsun. Hatırlarsanız kalabalık önünde bir konuşma yapacaktım. Bu duruma ilişkin düşüncelerim arasından seçtiğim şu. Bu işin altından kalkmam çok zor. Bu düşünceyi durumun altına, modelin ikinci satırına yazıyorum. Bu işin altından kalkmam çok zor. Şimdi sıra geldi duygu meselesine. Düşünceyi belirledikten sonra yapacağımız şey kendimize basit bir soru sormak. Bunu düşündüğümde, böyle düşündüğümde ne hissediyorum? Acele etmeyin. Gözlerinizi kapayın. Seçtiğiniz düşünceyi çevirin zihninizde. Ne hissediyorsunuz? Nasıl hissettiriyor size kendinizi bu düşünce? Bu işin altından kalkmam çok zor diye düşündüğümde hissettiğim başlıca duygu ne? Bazen aynı anda birkaç şey birden hissediyoruz. Önemli olan en belirgin ve tek bir duygu seçmek. Hissettiğim en güçlü duygu hangisi? Bu çok önemli. Modelin duygu satırına yalnızca tek bir sözcük yazacağız. Tek bir duygu. Bu işin altından kalkmam çok zor diye düşündüm. Hissettiğim duygu stres olsun. Üçüncü satıra stres yazıyorum. Durumu tanımladım, düşünceyi seçtim, duyguyu belirledim. Şimdi kendime soracağım soru şu. Bu duyguyla nasıl davranıyorum? Stresin etkisiyle neler yapıyorum? Hangi davranışları ortaya koyuyorum? Modelin eylemler maddesi en çok şeyi yazacağımız, sıralayacağımız yer olacak. Yaptığımız, yapmadığımız her şeyi sıralayacağız. Hissettiğimiz duygunun etkisiyle, o duyguyla bağlantılı olarak ortaya koyduğumuz eylemleri, eylemsizlikleri bir bir yazacağız. Bu işin altından kalkmam çok zor diye düşünüyorum. Bunu düşünmek bende stres yaratıyor. Hissettiğim duygu stres. Peki stresin etkisiyle neler yapıyorum? Bir bakalım. 2 gün sonraki konuşmayı kafamda kurup duruyorum mesela. Neler ters gidebilir, beni ne tür tehlikeler bekliyor, ya beğenilmezse, ya komik duruma düşersem, ya takılır kalırsam, sözlerimi unutursam gibi ucu açık, negatif sorularla felaket senaryoları yazıyorum zihnimde. Stresin etkisiyle uykularım bozuldu, az uyuyorum. Az uyuduğum için zihnim yeterince berrak değil. Konuşmanın provasını yaparken sesim titriyor, boğazım kuruyor. Stresin etkisiyle bütün kaslarımın gerildiğini hissediyorum. Eylemlere dair kendime sorabileceğim bir başka soru, hissettiğim bu stresin etkisiyle neler yapmıyorum? Bu işin altından kalkmam çok zor diye düşündüm. Bu düşüncenin ve bu düşüncenin yarattığı stresin etkisiyle yapabileceğim neleri yapmıyorum? Stres duymuyor olsaydım yapabileceğim neleri yapmıyorum? Konuşmamı en iyi hale getirmek için sakin bir zihinle oturup çalışmıyorum mesela. Yeterince uyumuyorum, zihnimi dinlendirmiyorum. Başarı ihtimaline odaklanmıyorum. Kötüyü düşünüp durduğum için iyiyi görmüyorum, iyiyi hayal etmiyorum. Kaslarım gergin, sesimi iyi kullanamıyorum. Konuşmayı altından kalkamayacağım bir iş olarak görüyorum. Bir fırsat olarak, küçük bir macera olarak görmüyorum. Yaptığım ve yapmadığım her şeyle birlikte sonuç olarak konuşmayı beni ezecek ağır bir yüke dönüştürüyorum ve dahası başarısız olma ihtimalimi güçlendiriyorum. Tüm bunların gerisinde bu işin altından kalkmam çok zor düşüncesi var. Bir model çıkardığımızda tek bir düşüncenin hayatımızda nasıl sonuçlar yaratabileceğini görüyoruz. Elde ettiğimiz sonuçların bakış açımızla ne kadar bağlantılı olduğunu görüyoruz. Düşüncelerimizi değiştirmeden sonuçları kalıcı olarak değiştirmek mümkün değil. Sonuçlar eylemlerin sonucu. Eylemler ise duyguların. Farklı duygular farklı eylemler yaratıyor. Duyguları tetikleyen ise düşüncelerimiz. Bizi diğer canlılardan ayıran üstün niteliklerden biri bu aslında. Duygusal tepkimizi düşüncelerimizle şekillendirme becerisi. İçinde bulunduğumuz durumu, koşulları, olayları aklımızla değerlendirip seçtiğimiz şekilde yorumlayabilmek. bölüme kilolu diyetli bir örnek vererek başlamıştım. Hani o kilo aldın, diyete gir diyen arkadaş. Öyle bitirelim. Diyetlerin çoğu zaman işe yaramamasının ya da kalıcı sonuçlar yaratmamasının sebeplerinden biri buymuş. Düşüncelere değil, eylemlere odaklanması. Dikkat edin, diyetler ne düşündüğümüz hakkında değil, ne yapmamız ne yapmamamız gerektiği hakkındadır. Kalori hesabı yap, karbonhidratı kes, şekerden uzak dur, şunu yeme, bunu ye, bu kadar ye. Oysa kalıcı sonuçlar almanın püf noktası, eylemlerden önce o eylemlerin gerisindeki düşünceleri görmek. Neyi neden yaptığını anlamak. Duygular ve duyular arasındaki farkı anlatırken can sıkıntısından yemek örneğini vermiştim. Can sıkıntısıyla yiyen birinin ihtiyacı diyet listeleri değil. Onun ihtiyacı can sıkıntısının kaynağını bulmak. Hayatının neden sıkıcı bulduğunu ya da can sıkıntısıyla neden baş edemediğini sorgulamak, bunların sebepleri üzerine düşünmek. Kısacası öncelikle duyguyu yaratan düşünceleri keşfetmek. Mesele çoğu zaman fazla kilolardan kurtulmak değil çünkü. Esas mesele zihnimizdeki yüklerden kurtulmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular, daha ayrıntılı olarak öğrenmek istediğiniz konular varsa bana yazabilirsiniz. Bölüm notlarında e-mail adresimi göreceksiniz. ahenk@mutlubeyinpodcast.com. Dilerseniz Instagram'dan özel mesaj yazarak da ulaşabilirsiniz bana. Instagram adresim ahenkg, o da bölüm notlarında var. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi görüşmek dileğiyle.